Ayrım 4.
Ön Asya'da artık yasa dışılık, yasa dışılık anlayışından çıkarak yasal yaşamın bir parçası haline geliyordu. Profesör Henry Hess, mafyosoyu tanımlarken mafyosunun amacının yasallaşmak olduğunu söylüyordu. Kalenderi ahlakını şekillendirdiği Ön Asya toplumsal ahlak yapısı ise yasa dışılığı meşrulaştırarak suç eğilimini yaşamının doğal parçası konumuna sokuyordu. Bir başka ifadeyle şaki ve mafyoso, şeyh ve derviş kimliğiyle bu coğrafyada saygınlık elde ediyor, toplumsal anlayış adeta üst kimlik olarak bu kişilik sentezini benimseyerek ona şeref kazandırıyordu. Asla göz ardı etmemek gerekir ki kalenderi kimliği ve anlayışı sadece bu akımın bir davranış biçimi olmakla sınırlı kalmıyordu. Bütün dinsel kurumları ve kişileri etkileyerek kontrolü alıyor, hatta merkezi otoritenin ulaşılması en güç ve mahrem doruklarına kadar tırmanıyordu. Ne ki kalenderi kimliği en çarpıcı biçimde Osmanlı silahlı kuvvetlerini etkiliyor, Bektaşilik potasında eriyerek dergahını Kapıkulu ocaklarının beynine kuruyordu. Devşirme kimliği. Osmanlı Bey zamanında tesis edilen kuvvetlere azap, canbaz, garip, cerehor adlarıyla anılan ve benzerine çağdaş devletlerde rastlanan bazı geçici ve kalıcı birliklerin katıldığı da gözleniyordu. Ancak Osmanlı silahlı kuvvetlerinin oluşumu bununla sınırlı kalmıyordu. Bu yöndeki gelişmeler devam ediyor. Bunun sonucunda Sultan 1. Murat zamanında doğrudan hükümdara bağlı olarak sürekli ve maaşlı bir yaya ve atlı ordusu tesis ediliyordu. Böylece Yeniçeri, Cebeci ve Sipahi adı verilen Kapıkulu ocakları meydana çıkıyordu. Buna bağlı olarak hem Yeniçeri, Topçu ve Cebeci ocaklarında hem de diğer bazı hizmetlerde görevlendirilmek üzere esir ve devşirme Hristiyan çocuklarına oluşturulan bir acemi ocağı tesis ediliyordu. Kapıkulu yayaları Yeniçerilerin yanı sıra Cebeci, Topçu ve Top arabacı sınıflarına ayrılıyordu. Kapıkulu süvarileri ise silahlardan başlayarak teşkilatlanıyor, aralarında sipahi, ulufeciler ve gariplerin de yer aldığı 6 bölükten, ki bunlara 6 bölük halkı da deniyordu, oluşuyordu. Bunlara paralel olarak ayrıca eyalet askerleri bulunuyordu. Bu çerçevede 16. yüzyıl ortalarında Osmanlı silahlı kuvvetleri şöyle şemalandırılıyordu. Maaşlı Kapıkulu askerleri, yayalar, acemiler, yeniçeriler, cebeciler, topçular, top arabacıları, lağımcı ve humbaracı. Süvariler, sipahiler, silahtar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler. Eyalet askerleri, timarlı sipahi, azap yani hafif piyade, akıncı yani hafif süvari, deliler, yayalar, yörükler, müsellemler, tatarlar, toynuklar, martoloslar, canbazlar, garipler, gönüllüler, beşliler, farisan, yerli yeniçeri, cebeci ve topçular, yerli humbaracılar, yerli lağımcılar. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, adı geçen eser sayfa 4. Bu yapılanmanın ilk adımını acemi ocağının ve örgütünün kurulması teşkil ediyordu. Devamlı ve maaşlı bir ordu gereksiminin ortaya çıkması sonucu Osmanlı yönetimi Hristiyan esirlerden ve Hristiyan çocuklarından yararlanmayı planlıyordu. Bu çözümü Çandarlı Karar Halil Hayreddin ile Molla Rüstem gündeme getiriyor, Sultan Murat da benimsiyordu. Her ne kadar Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyorsa da hiç şüphe yok ki Acemi Ocağı ile Yeniçeri Ocağı aynı dönemde ve birbirine yakın zamanlarda tesis ediliyordu. Bununla birlikte daha önce Gazi Süleyman Paşa Rumeli Fütuhatı sırasında savaşta alınan esirleri kısa bir süre eğitimden geçirdikten sonra iki akçe gündelikle Yeniçeri yaparak sefere gönderiyordu. Bu uygulamayı Süleyman Paşa başlatıyor, ölümünden sonra da devam ediliyordu. Buna karşılık 1. Murat zamanında uygulama biraz daha sistemleştiriliyordu. Esirler Lapseki ve Çardak ile Gelibolu arasında süvari askerlerini atlarıyla birlikte nakleden at gemilerinde bir akçe gündelikle çalıştırılıyor, 5-10 yıl bu şekilde hizmet ettikten sonra iki akçe gündelikle Yeniçeri olmalarına karar veriliyordu. Bu esirlerden başka elde edilen diğer esirlerin acemi ocağına kaydedilmek amacıyla ki bunlara torba oğlanı, yaptıkları işe ise torba hizmeti deniyordu. Anadolu'da Türk çiftçilerin yanına verilmeleri, buralarda Müslümanlaştırılmaları düşünülüyordu. Böylece ilk acemi ocağı Gelibolu'da kuruluyor, acemi olanları bir akçe gündelikle burada toplanıyorlardı. Bu ocağın en yüksek kumandanı da Gelibolu ağası deniyordu. Profesör Doktor İ. Hakkı Uzunçarşılı, cilt 1, adı geçen eser sayfa 6. Sultan 1. Murat bu düzeni Karamanlı Kara Rüstem ile Kazasker Çandarlı Kara Halil Efendi'nin önerisi üzerine tesis ediyordu. Nitekim bu devlet adamlarının önerileri doğrultusunda bir yasa yapılıyor ve savaşta alınan erkek esirlerin 5'te 1'inin devlet hesabına ve asker gereksinimine göre alınması kararlaştırılıyordu. Buna Pençik Kanunu deniyor ve 1/5 yasası anlamına geliyordu. Ayrıca ordu için alınan esir oğlanlara da Pençik oğlanı deniyordu. Bu kanuna göre her esire 125 akçe fiyat biçiliyordu. Esirlerin ya 1/5 pençik olarak alınıyor ya da yerine hazine için 125 akçe tahsil ediliyordu. Pençik oğlanlarının büyük bir bölümü akıncıların düşman memleketlerine yaptıkları akınlar sırasında elde ediliyordu. 15. yüzyılda pençik toplanması şöyle gerçekleşiyordu. Akıncı Beyi ile Toyca ve akıncıların elde ettikleri esirler pençikçi denilen ve akıncılarla beraber bulunan bir memur tarafından tespit edildikten sonra Akıncı Beyi'nin bilfiil elde ettiği 100 oğlandan 20 adedi kendisine bırakılırdı. Keza pençikçinin elde ettiği esirin 5'i ve toyçaların büyüklerine birer ve küçüklerin ikisine bir esir terk edildikten sonra mütebaki erkek esirlerin 10 ile 17 yaşlılar arasındakilerin kusursuz ve sağlam olanlarından her biri 300'er akçeye devletçe satın alınırdı. 18 yaşındakilerin ve hatta daha büyükçe olanların münasebetleri de alınabilirdi. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı, adı geçen eser sayfa 8. Pençik resmi 1363 yılında yasalaşarak yürürlüğe konuluyor ve Gelibolu'da oturan Kara Rüstem tarafından uygulanıyordu. Pençik yasası daha sonra bazı değişikliklere uğruyor ve geliştiriliyordu. Nitekim acemiliğe alınmayan ve sayısı 5'ten az olan erkek esirler şirhor, betçe, gulamçes, gulam, sakallı ve pir adı verilen bazı sınıflara ayrılıyordu. 3 yaşına kadar olan çocuğa şirhor yani meme emen deniyordu. 3 yaş ile 8 yaş arasındakilere betçe yani yavru ve buluğa ermiş olanlara gulam adı veriliyordu. Tüysüz delikanlılara gulam denirken sakallarını tıraş edenlere sakallı adı veriliyordu. Yaşlar ise pir diye anılıyordu. Başlangıçta ordu için alınan esirlerin yaşlarına dikkat edilmiyor, önem verilmiyordu. Ancak daha sonra bu uygulama değişiyor, acemi ocağına alınan esir erkeklerin 10 ile 20 yaş arasında olmaları yasalaştırılıyordu. Gerçekleştirilen fütuhata bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin topraklarının genişlemesi sonucu daha fazla silahlı güce gereksinim duyuluyordu. Buna paralel olarak kapıkulu ocakları ile ilgili yasada duyulan gereksinim doğrultusunda değiştiriliyordu. Örneğin pençik oğlanlarının birer akçe ile acemi olmaları usulü kaldırılıyordu. Bunlar Anadolu'ya gönderiliyor, az bir bedel karşılığı Osmanlı hudutları içinde çiftçilerin hizmetine veriliyordu. Böylece gerçekte Hristiyan olan bu gençler Türk çiftçilerin yanında İslamiyet'i Türkçe öğreniyor, örf ve geleneklere aşina oluyorlardı. Bunlara büyük bir ücret ödenmesi ise onların yanında çalıştıkları çiftçilere saygılı davranmalarını sağlamak amacına yöneliyordu. Ayrıca bunlar tarım kesiminde bedava iş gücü olarak kullanılıyorlardı. Çiftçilerin yanına verilen bu gençler yetiştikten sonra birer akçe gündelikle Gelibolu'daki acemi ocağına gönderiliyor ve gemi hizmeti ile diğer hizmetlere veriliyorlardı. Bu hizmetlerde bir süre çalışan gençler daha sonra kapuya çıkıyor veya bedergah ismiyle Yeniçeri ocağına kaydediliyorlardı. Ancak bu kaynak devletin asker gereksinimini yeterince karşılayamıyordu. Bunun da ötesinde büyüyen devletin çeşitli cephelerde giriştiği mücadele asker mevcudunun azalmasına ve bazı zafiyetlerin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bunun sonucunda yönetim sadece pençik oğlanları kaynağı ile yetinmiyor, devşirme uygulamasını başlatıyordu. Bunun bir nedenini de Ankara Savaşı yenilgisi oluşturuyordu. 1402 yılında Timur'un Ankara'da Yıldırım Bayezid'i yenerek esir etmesi sonucu Osmanlı Devleti'nin büyüyüp gelişmesi duruyor ve hatta bazı yerler Bizans İmparatorluğu ile Sırplara terk ediliyordu. Bu nedenle Çelebi Mehmet ve II. Murad'ın zamanında Rumeli'de fütuhat yapılamıyor, esir alınamıyor, böylece ordunun pençik kaynağı zayıflıyor, hatta duruyordu. Yönetim bu nedenle askeri konuda iç kaynaklara yöneliyordu. Bu bağlamda daha önceki Türk ve Müslüman devletlerde rastlanmayan bir uygulama başlatılıyordu. Devşirme usulü Yıldırım Bayezid'in eski sadrazam Çandarlı sülalesine mensup Çandarlı Ali Paşa tarafından sistemleştiriliyordu. Ali Paşa yeni Oçeri Ocağı'nı kuran Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın oğluydu. Ne var ki Hammer'a göre Osmanlı Hanedanı'na sarayına eşcinsellik sorununu da Çandarlı Ali Paşa sokuyordu. Padişahın gözüne girmek için her taraftan genç Hristiyan delikanlıları satın alıyor, o zamana kadar zeka ve yiğitlikleriyle dikkati çekenler Yeniçeri olmak üzere kaydedilirken bunları iç oğlanı sıfatıyla saraya aldırıyordu. Bunlar o hizmeti zelileden çıktıktan sonra yitirdikleri namuslarının verdiği elemin bedeli olmak üzere büyük malikanelere yahut mülki ve askeri en büyük mansıplara nail olurlardı. Bir zamanlar Rumların acemleri, acemlerin de Rumlara bir aşağılama sermayesi olarak kullandıkları ahlaksızlığın Osmanlı mülkünde ortaya çıkarak yayılmasına Ali Paşa sebep oluyordu. Sultanın ve vezirlerin sergilediği bu kötü örnek kısa sürede ortaya çıkıyor, her sınıftan memurlara ve hatta ulemaya sirayet ediyordu. Sorun bununla da sınırlı kalmıyordu. Yöneticilerin önde gelenleri tarafından benimsenen bu ahlaksızlık halka ve askere de buluşuyor, mansıp almanın ve büyük servetler kazanmanın en emin yolu oluyordu. Hatta çoğunlukla hükümdar ve devlet adamlarının bu sefih ihtirasları açılan bazı savaşların da nedeni oluyordu. Zira bu savaşlarda amaç ganimet toplamak olmuyor, savaşı açanlar nedimlerin sayısını arttırmak yönünde birçok delikanlıları ele geçirmeyi amaçlıyorlardı. Devlet-i Osmaniye Tarihi Cilt 1, müellifi Hammer, mütercimi Mehmet Ata, İstanbul 1329, sayfa 273. Hammer'ın bu iddialarına karşılık Reşat Ekrem Koç'u Çandarlı Ali Paşa'yı şöyle aklıyordu. Devşirme kanununu yapmakla kendisine hiç tereddüt etmeden Yeniçeri Asker Ocağı'nın ikinci ve hakiki kurucusu ünvanını vermemiz gereken Çandarlı Ali Paşa, en büyük Osmanlı vezirlerinden biridir. Ne kadar yazıktır ki müverrihlerimiz tarafından hayatı şanına layık dikkat ve ehemmiyetle tetkik edilmemiştir. Onun hakkında çok sati hükümler verilmiştir. Sarhoş vezir derler, mahbub perestlikle itham ederler. Mesela Aşık Paşazade Derviş Ahmet Aşık'ı Yıldırım Han'a şarap ve kebap meclisini Ali Paşa kurdu. Zevvak, yani zevkine aşırı düşkün kişiydi diyor. Bu eski müverrihler kurulma çağında olan merkezi bir mutlakiyetin muhtaç olduğu müesseseleri kavramaktan aciz, zevvak kişi tabirinden daha ağır, apaçık ahlaksızlıkla itham ederler. Ali Osman'da iç oğlanın teşkilatını okurdu. Kendi sarayında nazenin mahbub oğlanlar topladı. Dilediği gibi tasarruf edip tanılandıktan sonra çırağı üdüp şuna buna verirdi dediler. Devşirme kanunuyla Yeniçeri Asker Ocağı'nı kavrayıp dağılmadan kurtaran bu büyük adamın vezirane hayatı ile icraatı kafasının içindeki devlet terakkisine tamamen uygundur. Aslında da devşirme kanunu Çandarlı Ali Paşa'nın bir merkezi mutlakiyet olan Osmanlı Devleti'ne ve o devletin şahsen temsil ettiği, padişaha verdiği kıymetten doğmuştur. Yeniçeriler, Reşat Ekrem Koç'u Nurgök Matbaası, İstanbul 1964, sayfa 23. Çandarlı Ali Paşa'nın düzenlediği yeni uygulamaya göre Osmanlı egemenliği altındaki Hristiyan ailelerin kanunda belirlenen nitelikteki çocuklarından birinin Osmanlı ordusuna alınması kararlaştırılıyordu. Bu nedenle Hristiyan nüfustan asker devşirmek amacıyla bir devşirme kanunu düzenleniyor ve yürürlüğe konuluyordu. Bu uygulamanın ana amacını orduya asker sağlamak teşkil ediyorsa da bir başka amacı daha bulunuyordu. Devlet devşirme uygulamasıyla özellikle Rumeli'deki Hristiyan tebaayı kademeli olarak Müslümanlaştırmayı hedefliyordu. Nitekim devşirme kanununun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte zaman içinde Pençik kanunu geçerliliğini yitiriyordu. Devşirme yöntemiyle Osmanlı ordusuna asker alınması şöyle uygulanıyordu. Gerek gördükçe genellikle 3-5 ve bazen daha uzun bir süreyle Hristiyan ailelerin çocukları toplanıyordu. Devşirilecek çocukların 8-10 ile 15-18 ve en fazla 20 yaş arasında olmaları gerekiyordu. Bu acemi oğlanları önce Rumeli'den, Arnavutluk, Yunanistan, Adalar ve Bulgaristan'dan toplanıyordu. Daha sonra Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'dan da Hristiyan çocukları devşiriliyordu. Yani ilk devşirilenler Arnavut, Rum, Bulgar, Sırp ve Macar çocukları oluyordu. Başlangıçta sadece Rumeli'deki Hristiyan çocukları devşirilirken 15. yüzyıl sonundan özellikle de 16. yüzyılın başından itibaren devşirme kanununun kapsamını genişletilerek Anadolu'daki Hristiyan unsurların çocukları da acemi ocağına alınmaya başlanıyordu. Böylece 17. yüzyılda kanun tüm Osmanlı topraklarında uygulanıyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları Cilt 1, TTK Yayınları Ankara 1943, sayfa 14. Devşirme işiyle birinci derecede Yeniçeri ağası ilgileniyordu. Acemi ocağına oğlan alınması ve Yeniçeri ocağına acemi oğlanı verilmesi onun tezkeresiyle yapılıyordu. Keza devşirmeye gereksinim duyulunca Yeniçeri ağası durumu divana bildiriliyor, devşirme toplamaya gidecek ocak ağalarını o seçiyordu. Böylece çeşitli bölgelere memurlar gönderiliyor, sancak beyleri, kadılar, topraklı süvariyle zihamet sahipleri onlara yardımcı oluyordu. Devşirme için ocak tarafından bir emin ile bir memur tayin edilmesi yasal zorunluluklar arasında bulunuyordu. 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar devşirme toplama işini beyler beyleri, sancak beyleri ve kadılar yapıyordu. Ancak bunlar çeşitli şekillerde yolsuzluk yapıyorlardı. Kimi Hristiyanlara iltimas geçerek çocuklarını acemi yazmıyor, kimi zaman da bunu rüşvet karşılığında gerçekleştiriyorlardı. Bu nedenle devşirme toplama işi kısa zamanda rayından çıkıyordu. Böylece devşirme işlemi Yeniçeri Ocağı'na bırakılıyordu. Yasaya göre bu işe ocaktan sekmanbaşı, solakbaşı, zemberekçibaşı, deveciler veya yayabaşılar görevlendiriliyordu. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen devşirme işlerinde yolsuzluklarla baş edilemiyordu. Bazı memurlar reayadan rüşvet alarak oğullarını acemi ocağına yazmıyordu. Bazı memurlar ise kaydettikleri oğlanları aldıkları rüşvet karşılığında yolda serbest bırakıyor, yerine başka oğlanı götürüyorlardı. Kimi kişi ve örgütler de sahte fermanlar düzenleyerek kendi hesaplarına oğlan topluyor, sonra da bunları satıyorlardı. 1556 yılının Ağustos ayında böyle bir olay cereyan ediyordu. Behram adında bir şahıs Trabzon'da sahte ferman ile oğlan devşirmeye çalışırken yakalanıyordu. Yapılan tahkikat sonucunda Behram'a yardım eden Kıyas adlı bir şahsın sahte ferman yazdığı, Nasuh adlı sahtekarın da sahte fermana sahte tuğra çektiği anlaşılıyordu. Bu şahıslar birer elleri kesilerek cezalandırılıyorlardı. Ordinaris Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı, adı geçen eser sayfa 17. Yolsuzluklarla ilgili bir başka örneği de Hemmur şöyle kaydediyordu. Askerin Musul'a vusulü günü 7 Teşri Nisan'ı 1638 Yeniçerilerin 2. derece ümerasından Turnacıbaşı Derviş Ağa Esbab-ı Nameşru'ya mebni para toplamış olmasından dolayı katlolundu. Derviş Ağa Hristiyan gençlerinden devşirme toplamak için Yayabaşı Kazancı Zade ile beraber Rumeli hududuna gönderilmişti. Derviş Ağa sol kolda yani Tuna sahilinde, Mustafa Ağa vasatta, Bosna ve Arnavutluk'ta Deveci Mustafa Paşa sol kolda Yunanistan'da devşirme topluyordu. Turnacıbaşı memuriyetinden avaneye çıktıkta padişah Bremelun nedir bu senin zulmünden gelen şikayetnameler diyerek alabre kahya emrini vermiş idi. Yeniçeri Ketüdası Bektaş Ağa bu emrin kendisine verildiğini anlamayıp bir hareket kalmış ise de ocak erkanından birine Ketüda'dan başkası el vuramayacağı cihetle muhatap kendisi olduğu etrafından ihtar edilmesi üzerine Bektaş Turnacıbaşı'yı tevkif ve emri padişaha veçhe ile cellada teslim eyledi. İkinci memur Kazancızade'nin idamı için İstanbul'a emir gönderildi. Üçüncü memur Sancak Sadrazam'ın şefaatiyle hayatını kurtarabildi. Hemmur, adı geçen eser cilt 9 sayfa 248. Bu olay son devşirme toplama icraatı oluyor ve Sultan 4. Murat emir vererek uygulamayı sona erdiriyordu. Devşirme toplama uygulaması şöyle yapılıyordu. Devşirme memuruna yapacağı işle ilgili bir ferman ile Yeniçeri Ağası tarafından mühürlenen ferman niteliğinde bir belge veriliyordu. Devşirme memuru görevinde tamamen bağımsız hareket ediyordu. Sadece çalışacağı bölge fermanda belirtiliyor, ağanın verdiği belge ise talimatname niteliği taşıyordu. Devşirme memuru atandığı bölgedeki tüm kadılıkları ve kazaları bizzat gezip görüyor, yasal niteliklere sahip olan 8 ile 20 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden seçim yapıyordu. Bir bölgede devşirilecek adaylar 40 haneden bir oğlan hesabıyla bazen ihtiyaç nedeniyle daha da fazla seçiliyordu. Her kazada tellallar vasıtasıyla köylere kadar duyuru yapılıyordu. Bu duyurularla Hristiyan çocuklarının başta papazlar ve babalarıyla birlikte vaftiz defterlerini de alarak belirli bir yerde toplanmaları isteniyordu. Devşirme memurları oğlanları seçerken kadılar, sipahiler veya temsilcileri, köy ketüdaları da adeta gözlemci olarak orada bulunuyorlardı. Devşirme memuru vaftiz kayıtlarını inceleyerek yaşı uygun olanları bir kenara ayırıyordu. Ayrılanlar arasında evli olanlar alınmıyordu. Seçim sırasında 14-18 yaş civarında olanlar tercih ediliyordu. Devşirmeye ayrılan çocuğun köyü, kazası, sancağı, baba, ana ve sipahisinin adı, doğum tarihi, bütün eşgali ve onu sevk edecek olan memurun kim o memura sürücü deniyordu, adı bir deftere kaydediliyordu. Bu defter iki nüshası olarak hazırlanıyor, biri devşirme memurunda kalıyor, diğeri sürücüye veriliyordu. Yasaya göre Hristiyan çocuklarının en asilleri seçiliyordu. Papazların oğulları tercih ediliyordu. Ailenin iki çocuğundan biri, daha fazla çocuk var ise uygun efsaftakilerin en güzeli ve sağlıklısı alınıyordu. Ailenin sadece bir oğlu varsa ona ilişilmiyordu. Orduya alınacak olanların orta boylu olması gözetiliyor, uzun boylu ve uyumlu bir fiziğe sahip bulunanlar saray için ayrılıyordu. Ticaretle uğraştıkları için Yahudi çocuk ve gençleri devşirilmiyordu. Buna karşılık Ermeniler devşiriliyor, iki kez sadrazam olan Halil Paşa örneğindeki gibi pek çoğu devlet ricaline girebiliyordu. Devşirilen çocuklar 100-150-200 daha fazla veya az kişilerden oluşan kafileler meydana getiriyorlardı. Bu kafilelere sürü deniyordu. Sürüler sürücülerin denetimi ve gözetimi altında devlet merkezine sevk ediliyordu. Bu sevkiyat sırasında değiştirilmemeleri veya firar etmemeleri için çok sıkı önlemler alınıyordu. Ordinaris Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı, adı geçen eser sayfa 17. Devşirmeler seçilirken bazı özellikler gözetiliyordu. Örneğin anası babası ölmüş bir çocuğun eğitimi yetersiz kalacağı ve açgözlü olacağı gerekçesiyle devşirilmiyordu. Aynı şekilde köy halkının rezilleridir denilerek köy kötü dağlarının oğulları alınmıyordu. Keza sığırtmaç ve çobanların oğulları, genç sığırtmaç ve çobanlar, kel, fodul, köse ve doğuştan sünnetli olanlar devşirmeye ayrılmıyordu. Ayrıca Türkçe bilen Hristiyanken evlenmiş olan sanat sahibi daha önce İstanbul'a gelip dönmüş ve böylece gözü açılmış, yırtılmış olan, uzun ve kısa boylu olan da devşirme yapılmıyordu. Bu arada Potur oğulları denilen Boşnak Müslümanlarının oğullarının saray ve bostancı ocağına devşirilmeleri yasa ile izne bağlanmış bulunuyordu. Diğer taraftan devşirmeler seçilirken bölgesel özellikler de dikkate alınıyor ve bu özellikler bir bakıma peşin hüküm niteliği taşıyordu. Örneğin Doğu Karadeniz özellikle Trabzon yöresiyle ilgili uygulama bu durumu kanıtlıyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanında Trabzon Hristiyanlarının devşirme toplanıyordu. Ancak yöre halkının şerirliği nedeniyle uygulama durduruluyordu. Bununla birlikte Trabzon valisiyken Yavuz Sultan Selim, Trabzon halkının gösterdiği sadakat nedeniyle tahta çıktıktan sonra uygulamanın yeniden başlatılmasını emrediyordu. Sadrazam Pir Mehmet Paşa bu halkın şerirliğini ileri sürerek oradan oğlan yazılmasının doğru olmayacağını belirterek itiraz ediyordu. Bunun üzerine padişah hiddetlenerek ve kanunu bana sen mi öğretirsin diyerek elindeki yay ile vuruyor, sadrazamın başını yarıyordu. Böylece uygulamaya yeniden başlanıyordu. Ne ki bu devşirmelerin arasına Lazlar da karışıyor ve bir süre sonra ocakların düzeni bozulmaya başlıyordu. 16. yüzyılın sonundan itibaren Sultan 3. Mehmet zamanı bu bölgeden oğlan devşirilmesi durduruluyordu. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı Cilt 1 Adı Geçen Eser Sayfa 19. Başlangıçta yüzleri gözleri açıldığı yani yırtık oldukları için İstanbul ve Bursa çevresinden devşirme yapılmıyordu. Ancak daha sonra buralardan da oğlan alınıyordu. Devlet 17. yüzyıl başına kadar işi sıkı tutuyor, devşirme işinde titiz davranıyordu. Karaman'dan Erzurum'a kadar uzanan bölgede Türk, Gürcü ve Kürtler Hristiyanlarla iç içe yaşadıkları için acemi oğlanı alınmıyordu. Devşirme yapıldığı zaman da son derece hassasiyet ve titizlik gösteriliyordu. Diğer taraftan devşirme işi yasaya göre yapılıyor ve iddiaya göre Kanuni Sultan Süleyman bu konuda bazı sınırlamalar getiriyordu. El İyazü Billah Urus, Acem, Çingene ve Türk reayasının evlatlarıyla vesair mahlukun evlatlarından Harputlu, Diyarbekirli ve Malatyalı olmaya, yukarıda tasrih olunanlardan gayrı Adem'i ya rüşvetle ve rica ile veya büyük bir yerden şefaatle bedergah edip halis kullarımın aralarına bir ecnebi korlarsa Allahü Azamüşşan'ın ve 124 bin peygamberin lanetleri o zabitlerin üzerlerine olsun. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçay Cilt 1 Adı Geçen Eser Sayfa 20. Hiç kuşku yok ki devşirme uygulaması devşirilen çocukların aileleri ve Hristiyan unsurlar tarafından hoş karşılanmıyordu. Bir zamanlar esirlere yapılan bu uygulamanın daha sonra Osmanlı toprakları içinden yapılması devşirme eyleminin her bakımdan baskı ve şiddetle uygulandığını ortaya koyuyordu. Hristiyan unsurların en sağlıklı ve güzel çocukların ailelerinden koparılarak onlar tarafından bilinen veya çoğunlukla bilinmeyen yerlere götürülmesi hem rahatsızlık doğuruyor hem de tepkiye neden oluyordu. Nitekim kimi zaman gösterilen muhalefet ve tepki nedeniyle devşirme işleminin yapılamadığı yerler de bulunuyordu.